Değerli Medyaskop izleyicileri, merhabalar. Kayda Değer programında karşınızdayım. Ben Gamze Elvan, editörüm Aliye Altınışık'la birlikte günün öne çıkan haberlerini aktaracağız sizlere. YouTube'dan bizim yayınımıza yorum yaparak, paylaşarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Bugün gündemimiz hayli yoğundu. Aliye'den isteyelim, ekranımıza getirsin grafikleri ve bakalım bugün Özgür Özel ve Devlet Bahçeli bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Saat tam 12'de başladı. Bu görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. İki lider ortak açıklama yapmadı. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve daha sonrasında partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel'in açıklama yapmaması bizim gündemi bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü Özgür Özel gündem başlıklarını aktardı bizlere grup toplantısında. Ne demiş bakalım. Özgür Özel'in konuşmasını söyleyeyim. Dış politika da Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikası hangi gözle gördüklerini paylaşmış Cumhuriyet Halk Partisi. Aynı zamanda yurt dışındaki temasları anlatmış Özgür Özel. Tabii bir de diğer gündem maddemiz var. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yani Perşembe günü 2 Mayıs Perşembe günü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. Ve bu görüşmede Gezi Parkı davası ve Osman Kavala'nın tutukluluğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması da gündemdeydi. Bugün MHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli Özgür Özel'le görüşmesi öncesi Osman Kavala ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Osman Kavala için Avrupa istedi diye adalet ve hukuk şerefini iki paralık mı edelim dedi. Şimdi bütün bu gündemleri aktaracağız ama ondan öncesinde Özgür Özel'in grup toplantısına bakacağız. Özgür Özel grup toplantısında adaylık tartışmasına ilişkin son noktayı koydu. Özgür Özel'in açıklamalarına birlikte bakalım.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Akın Gürlek seyyar giyotindir. Akın Gürlek adaletin katilidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde sipariş kararlarla mahkeme mahkeme gezdirilip adaletin giyotini olan birisi şimdi Adalet Bakan Yardımcısıdır ve halen daha gazetecilerle uğraşmaktadır. Akın Gürlek şunu bilsin, ne Barış Terkoğlu, ne Pehlivan, ne bir başka gazeteci yalnız değildir.
Özgür Özel'in bu konuşmasını dinledik. Tabii ki az önce de gündem maddesinde aktardığım üzere Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ayrıntılarını birazcık anlattı. İzleyelim.
Bugün Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra Sayın Bahçeli büyük bir nezaketle bana açıklama yapabilirsiniz dediği halde ben kendisinin orada grubunun kapısının önünde ayakta bekleterek bir açıklama yapmayı doğru bulmadım. Ve toplantıda, görüşmede görüşülen her hususu bu kürsüden paylaşacak değilim. Ancak Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı bir şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşmam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu, milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu, ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim. Ayrıca kendisinin de daha önce seçimlerden önce paylaştığı gibi 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin 50'liğini Temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı, Temmuz zammının sadece küçük işletmelere, KOBİ'lerin sırtına bırakılmayıp bu konuda devletin yapması gerekenler konusunda her ikimizin de birer milletvekili genel başkan olarak üzerimize düşenleri hatırladık, karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astsubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 28 Şubat davasının mağdur tutuklularından anayasa marşındaki görülen davalara yönelik Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar kendileriyle görüşlerimizi ifade ettik. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkılarını ve elbette farklı düşündüğü noktaları dikkatle takip ettik ve not aldık. Müfredat konusundaki duyduğumuz rahatsızlığı ve daha pek çok başlıkta kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Kendisinin değerlendirmelerinin ve kendisinin bu konudaki ifadelerinin neler olduğu konusunda daha fazla bir detay benim tarafımdan verilmemesini her tüm kamuoyunun anlayışına bırakıyorum. Bu konuda kendilerinden, sözcülerinden yapılabilecek tüm açıklamaların bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanacağını ifade etmek istiyorum.
Ana Muhalefet Partisi lideri ve aynı zamanda yerel seçimlerden birinci çıkan partinin lideri Özgür Özel'i dinledik. Muharrem Palas konuya ilişkin Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin bir yorumda bulunmuş, sizlere aktarayım. Özgür Özel grup konuşmasında çok önemli şeyler söyledi. Siyasette gündem belirliyor. Söyledikleri o kadar doğru ki iktidarın mazeret bulacak hali kalmayacak demiş. Bu arada Ali'ye de süper teşekkürle, süper sticker'la sohbet kısmında dolar işareti bulunan butona basarak ulaşabilir diyerek notumuzu da düşmüş. Ve şimdi konuğumuz Tanju Tosun, Profesör Doktor Tanju Tosun'la birlikte bu konuşmaları bakacağız. Hem Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temaslarını kendisiyle konuşacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylık tartışmalarına değineceğiz. Hocam merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam öncelikle teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesini, aynı zamanda ardından da hemen peşi sıra bugünkü görüşmeye, Devlet Bahçeli ile görüşmesine aslında değinmek istiyorum. Pek çok konular konuşuldu. Tabii biz konuşmaların ayrıntılarını bilmiyoruz. Daha çok muhalefetten gelen Özgür Özel'in açıklamalarından yola çıkarak hangi konuların konuşulduğunu biliyoruz ama biraz önce Muharrem Palaz'ın da aslında yorum yaptığı ve bizim de gündeme taşımak istediğimiz Özgür Özel'in yerel seçimlerden birinci parti çıkan bir genel başkan olarak iktidar bloğuyla görüşmeye başlamasını nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii yani Özgür Bey'in genel başkanlık tarzıyla Kemal Bey'inkini karşılaştırdığımızda en azından iktidarla muhalefet arasındaki diyalog kanallarının düzeyi anlamında bir belirgin farklılık var. Özgür Bey'in farkı iktidarla olan diyalog kanallarını açmak ve açık olan bu kanallarda toplumsal talepleri bir şekilde sisteme taşımak, yürütme organına başına bir şekilde taşımak, aktarmak. Sadece yürütme organına değil, aynı zamanda muhtemelen önümüzdeki günlerde Özgür Bey diğer parlamentoda grubu bulunan siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşecek anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendi kendisiyle grup toplantı günlerinde konuşan bir parti değil. Mesajlarını sadece halka yönelik veren bir parti değil. Bunun dışında sisteme bu talepleri taşıyarak toplumun sözcülüğünü üstlenen bir ana muhalefet partisi konumuna dönüşüyor bu şekilde. Bunu yaparken de diyalog, yumuşama bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimiyle aralarında bir fark oluşuyor. Bu açıdan tabii 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi tartışmaz biçimde Türkiye'nin birinci partisi olur iken seçmeni CHP'ye bu paye verme nedeni diyalog kanallarının kapalı kalması değil, kendi taleplerini bir şekilde sisteme taşıması ve çözüm üretmesi anlamında. Yerel yönetimlerde çözüm üretecek, ulusal politikada ise çözüm yöntemlerini bir şekilde iktidara aktaracak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi aslında seçmenin vermiş olduğu bu mesajı bir şekilde sisteme yürütme kanadına taşıma görevini yerine getiriyor. Bu anlamda bunun nasıl bir pratik yansıması olur diye düşündüğümüzde seçmenle parti arasındaki bu temsiliyet ilişkisi CHP'nin yeni dönemde proaktif hareket tarzıyla güçlenecektir kanaatindeyim ben.
Hocam yine aynı şekilde Erdoğan'la görüşmesinden de hareketle Özgür Özel'in pek çok konular konuşuldu. Mesela bunlardan bir tanesi ekonomiydi ki ekonomik krizinde seçimi iktidara kaybettirdiği ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığı da bir gerçekti ve konuşuluyordu. Tabii bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması gibi konularda gündemde olduğunu söylemişti Özgür Özel. Şimdi benim buradan hareketle sormak istediğim soru şu: siyasette yumuşama tartışmaları da bir noktada gündemde. Çünkü Erdoğan 3 Mayıs Cuma günü bu görüşmenin ardından artık yumuşama dönemine girdik dedi. Nasıl bir yumuşama atmosferiyle, siyasette yumuşamayla karşılaşabiliriz? Nasıl bir atmosfer görürsünüz?
Şimdi yani siyasetin doğası gereği bir boyutuyla çatışma, bir boyutuyla uzlaşmayı içeren bir eylem biçimidir siyaset. Son tahlilde bu çatışmayla uzlaşmayı kendi içinde barındırmayı Özgür Bey kısa bir süre önce şöyle ifade etmişti. Yani müzakereyle birlikte mücadele. Şimdi salt müzakereyle kalacak bir süreç eğer sistem çıktı üretirse sadece iktidar partisi açısından bir takım çıktılar üretir ve iktidar partisinin istediği kadar çıktılar üretir. Oysa ki ana muhalefet partisi olarak bu yumuşama sürecinin başlamasına ek olarak aktarılan talepler ne ölçüde iktidar tarafından karşılanırsa burada kazanan iktidar ya da muhalefet olmayacak, sonuçta toplum olacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefet partisi olarak bu anlamda bu yumuşama sonucunda taleplerin karşılanması halinde ana muhalefet görevini yerine getirmiş olacak. Pekala, ana muhalefet partisi olarak görevi yerine getirmenin karşılığı nedir? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme imkanı potansiyeli olan seçmen nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin halen var olan negatif algının da kırılmasına, yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetebilir parti imajına bu şekilde seçmen nezdinde kavuşmuş olacak. Yani hem pratik bir takım sonuçları parti açısından genel başkanın toplumsal meşruiyeti artması anlamında hem de toplumsal taleplerin sistem tarafından iktidar marifetiyle karşılanması için bir baskı oluşturacak ve böylece muhalefet görevini de Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olacak. Yani böyle üç boyutlu bir çıktı üremesi mümkün.
Peki size şunu da sormak istiyorum. Aslında bugünkü Özgür Özel'in konuşmasından yola çıkarak sormak istediğim bir soruydu. Şimdi artık seçim atmosferi geçti, görüşmeler başladı ve bir takım hareketlilik fazlasıyla var. Genellikle yaz aylarında siyasetin biraz daha yumuşak geçtiği, gündemin biraz daha az olduğu söyleniyor ama şimdi çok da öyle gözükmüyor. Adaylık tartışmaları meselesi. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın adaylık meselesi üzerinden başlattı ve bugün de Özgür Özel'in de son noktayı koyduğu aslında. Özgür Özel ne dedi? daha doğrusu Ali Mahir Başarır, Özgür Özel Kılıçdaroğlu değil dedi. Aslında iki lideri de kıyaslamış bulundu. Özgür Özel de bugün buna son noktayı koydu. Kendi adaylığını dayatmayacağını söyledi. Siz bu konuda ne demek istersiniz?
Şimdi tabii yani Cumhurbaşkanlığı seçimi geçen yıl yapıldı ve önümüzde yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 yıllık bir süre var. Bir, zaman faktörü bugünün siyasal gündeminde, kamuoyu gündeminde böyle bir tartışmanın olması anlamlı değil. Birinci bu zamanlama açısından bir durum. İkincisi ise tabii burada önemli olan bir husus, Türkiye'nin bugün itibariyle öncelikli meselesi 4 yıl sonra yapılacak seçimde kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de değil. Şimdi Ali Mahir Bey'in o konuşması biraz yani maksadını aşan bir konuşma gibi görünse de konuşmanın bütünü içinde değerlendirildiğinde şöyle bir yorum çıkarmak doğru değil tabii ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı adayı Özgür Bey olur. Böyle bir yorum kendisi de ifade etmedi ama öyle bir yorumu popülerleştirmek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir tartışma yaratılmak istenmesi de iktidar açısından anlaşılabilir bir şey. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tek aktörlü bir şey değil. Yani kamuoyunda öyle bir parti imajı yok. Bir tarafta Sayın İmamoğlu, bir tarafta Sayın Yavaş, bir tarafta ama partinin genel başkanı olarak Sayın Özgür Özel var. Dolayısıyla çok aktörlü bir siyasal güç olarak toplumun önünde olan bir partide diğer potansiyel adayları kenara atıp Özgür Özel üzerinden bir tartışma yaratmak iktidarın bir stratejisi tabii ki. Ama Özgür Bey bugünkü konuşmasında sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu çok net olarak ortaya koydu ve çizgiyi belirledi. Kriteri belirledi. Nedir o kriter? Zamanı geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemi tıpkı 31 Mart yerel seçimleri öncesinde olduğu gibi topluma dönüp toplumun desteğiyle bu adayı belirlemek. Yani bundan sonra bu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi içinden yürütmek CHP'ye bir şey katmaz ama iktidar tabii bu konu üzerinden bu tartışmayı sürdürmeye muhtemelen devam edecek.
Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza kattığınız değerli bilgileriniz için.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ruşen Çakır da bu arada birazdan saat 16:15-17 gibi bağlanacak hattımıza. Bu arada Özgür Özel'le görüştü çünkü ve bize görüşmenin detaylarını anlatacak. Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesinin ardından Gezi davası tutukluları ve Osman Kavala'nın da serbest bırakılması yönünde bir tartışma başlamıştı. Namık'tan da bu tartışmaya girdi. Mehmet Uçum da gelin önce haberimizi izleyelim sonra Osmancan'a gidelim.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden sonra Gezi davası tutuklularının serbest kalmasına ilişkin tartışmaları gündeme geldi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin iş insanı Osman Kavala'nın yargılanması süreciyle ilgili bir yazı kaleme alması ve Özgür Özel'in aynı konu üzerinden Erdoğan ile görüşmesi MHP ve iktidara yakın isimler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Gezi davası tutuklularının serbest kalmasına ilişkin tartışmaların gündeme gelmesine tepki gösterenlerden, Uçum, X hesabından paylaştığı bir pazar notu başlıklı yazısında, hak ve adalet talepli sivil eylemler ile günümüzdeki sivil itaatsizlik eylemleri arasındaki nitelik farkının görülmesi gerekir. Aksi takdirde hiç farkına varılmadan emperyalizmin ideolojik aygıtlarının ve projelerinin çok kullanışlı aparatları ve aktörleri haline gelinir dedi. Özel'in Erdoğan ziyaretinde CHP adına görüşmenin notlarını tutan eski Washington Büyükelçisi ve Milletvekili Namık Tan, X hesabından Pazartesi notu başlığıyla Uçum'a cevap verdi. Tan, CHP olarak hak ve özgürlüklerin savunulmasında asla geri adım atılmayacaklarını vurgulayarak, külhan bir üsluplu kahvehane filozoflarına asla boyun eğmeyeceğiz. Vasatın tasallutuna da, devlet idaresindeki yozlaşmaya da, tüm cebircut uygulamalara da aynı direnci göstereceğiz dedi.
Osmancan bizimle birlikte. Hocam merhaba.
Merhaba.
Hocam aslında Gezi Parkı davası, Osman Kavala'nın tutuklu olması, bütün bu konuların tamamı aslında Özgür Özel ve Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesiyle başladı ve böyle durumlarda çok daha fazla acaba mı diye soruluyor ama bugün de İsmail Saymaz'ın yazısından hareketle aslında sormak istiyorum. Adalet Bakanlığı'na dilekçe verildiği meselesi var. İster istemez merak ediyoruz. Yeni bir adım olur mu? Yeniden bu dava görülür mü? Ya da bir tahliye gibi bir durumla karşılaşabilir miyiz? Bize detaylıca bir anlatabilir misiniz?
Merhaba, soru için teşekkür ediyorum. Ama Türkiye'nin anayasal ve siyasal gerçekliği karşısında size nasıl cevap vereceğim bilemiyorum. Hukuki bir cevap mı vereyim, yoksa fiili ve siyasi gerçeklik içinden mi cevap vereyim? Onu hani çok kestiremedim. Ben bir hukukçuyum. Bir hukukçu olarak bana sorduğunuz zaman böyle bir davam olmaması gerekiyordu. Bir hukukçu evet. olarak bana sorduğunuz zaman böyle bir tutuklamam olmaması gerekiyordu. Böyle bir kazara bir karar ortaya çıktığında bu kararın İstinad ve Yargıtay'dan kesin dönmüş olması gerekiyordu. Ya da daha önce Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaat vardı. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir ihlal kararı vermesi gerekiyordu vesaire vesaire. Ya da bu konularda da diyelim teknik hatalar yapıldı. Bu teknik hataların ardından, teknik değil daha doğrusu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti yargılama gücünü politik amaçlarla kullanmıştır. Bu kabul edilemez gibi ihlal kararı verdiğinde utanıp Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin bu konuda bir an evvel yargılamanın yenilenmesi sürecini başlatması gerekiyor. Hukuken söyleyebileceklerimiz bunlar. Bunun ötesinde şimdi geldiğimiz bir nokta itibariyle bir görüşme başladı. Bu görüşme olumlu bir şey. Görüşme kamuya kapalı. Görüşmenin sonuçları, görüşmede alınacak olan, ele alınacak olan değerlendirmeler kamuoyuna kapalı. Dolayısıyla kamuoyu burada yürütülen siyasetin hakimi değil, burada yürütülen siyasetin birleyicisi değil. Kamuoyu ne kadar var Türkiye'de, sivil toplum ne kadar var, Türkiye'de basın ne kadar var, bunlar da tabii ki ayrı tartışma konuları. Ama neticede geldiğimiz nokta itibariyle bir hükümet, hükümet demeyelim artık, bir yürütme organı, tek kişiden oluşan bir yürütme organı var. Bütün ülkelerin tekrarda toplandığı bir yürütme organı. İşte güç kazanmaya başlayan ki buna demokrasi de nasıl bilmemiz gerekiyor. Yoksa hangi siyasi parti olursa olsun fark etmiyor. Böyle bir siyasi parti var. Bu siyasi parti ve yeni ortaya çıkan politik gelişmeler çerçevesinde o devleti yöneten kişiyle bir görüşme süreci içerisine giriyor. Biz bu görüşme sürecini bizlerken kendi adına söylüyorum. Nasıl değerlendirebiliriz? Bu olumlu sonuçlar doğurabilecekse, insanların acısı azalabilecekse, temel hak ve özgürlük ihlalleri demeyeyim, sadece insanların hayatında iyileşmeler meydana gelebilecekse tabii ki pozitif bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Şimdi Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçe, yargılamanın yenilenmesiyle ilgili olarak işte şu ya da bu gazetede yazılmış olan bazı gerekçeler, hukuki gerekçeler ki hukuki gerekçe olarak bunları nitelendirebilmem çok fazla mümkün değil. Bunlarla bir şeyler yapılıyor, sonuç elde edilebilir mi? Şöyle söyleyeyim, bu davanın kendisi başından sonuna kadar sadece politik bir hava olduğu için az önce bahsettiğiniz yöntemler de politik araçlardır ya da politik kararlar için maske oluşturabilecek, perde oluşturabilecek olan enstrümanlardır. Politik karar olduğu için burada da yine politik bir karar verilip tam tersine serbest bırakılabilir. Mümkündür ve muhtemelen o konularda bir şekilde içerideki pazarlıklara göre serbest bırakılma da söz konusu olabilir. Serbest bırakma Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti anlayışı, demokrasi anlayışı içerisinde ilerlememek kesinlikle değil. Başka bir trajedidir çünkü politik bir gerekçeyle ya da politik bir talimatla insanlar hapislerden çıkarılıyor. Şimdi bunu hukuk devletinde bir yere sığdıramazsınız. Böyle bir şey olamaz. Kıyametin kopması gerekiyor. Bu nedenle bir kişi bir suç işlediyse, cezalandırmayı hak ettiyse hiçbir siyasi iradenin o kişiyi oradan çıkaramaması gerekiyor. Çünkü toplum çıkarı burada zedelenmiştir. Ama bunu burada diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz çünkü haksızca politik bir şekilde verilmiş olan bir karar vardır. Yargısal karar teknik olarak vardır ama içeriksel olarak yoktur. Politik karardır ve politikada şimdi Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğine karar verdiyse, pazarlıklarla böyle bir şey ortaya çıktıysa serbest çıkacaktır. Bu da politik bir karardır. İyi bir şey midir? Tabii ki Osman Kavala'nın serbest bırakılması bireysel olarak bir kişinin kaç yıldır kendi ayağıyla Türkiye'ye gelip hiçbir şeyden kaçmadan kendi ayağıyla Türkiye'ye gelip Yani Türkiye geldikten sonra uçakta gözaltına alındığından beri bu vaziyette yargılanıyor ve böyle bir trajedi sona eriyor diye tabii ki buna sevineceğiz. Ama burada Türkiye'nin bana göre trajedisi devam ediyor. Ama şunu ummamız belki mümkündür. O da şu, bu pazarlıklar olabilir. Neticede Türkiye bu. Elimizdeki insan ve siyasetçi malzemesi de bu. Belki burada bir yol elde edebilirler. Konuşma ve şeylerden sonra belki bir yol bulabilirler. Bu yolla birlikte kalıcı reformlara, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye açısından adım olabilecek, bir yol açabilecek bir çalışma içerisinde girebilirler. Tabii ki bunu umut etmemiz mümkündür ve böyle bir şey yapabilirlerse tabii ki asıl olumlu olan şey olur.
Benim tabii en çok merak ettiğim bu noktada bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de acaba serbest bırakılır mı? Bu dava yeniden mi görülür tartışmaların ışığında? Yine aslında hemen hemen her grup toplantısında söylediği söylemler TCK 312'den cezalı ve tutuklu Avrupa mı belirleyecek bizim hukukumuzu, hukukumuzun şerefini dedi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hemen hemen dilinden düşüremediği bir davaydı. Her grup toplantısına katıldığında ya da her mitinginde duyduğumuz bir söylemdi. Gezi Parkı'yla, Gezi Parkı direnişiyle aslında hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştılar söylemleri. Bu söylemlerden nasıl vazgeçeceklerini ya da nasıl döneceklerini eğer böyle bir adım atılırsa çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Ben buradan aslında size son olarak şunu sormak istiyorum. Bugün Mehmet Uçum'un, daha doğrusu pazar günü Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı danışmanı sivil itaatsizlik üzerine bir yazısı oldu. Ardından Namık'tan tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel'in görüşmesinde bulunan Büyükelçi, eski Büyükelçi ve şimdiki CHP İstanbul Milletvekili Namık'tan'ın bir sivil itaatsizlik üzerine Mehmet Uçum'a verdiği cevap oldu. O cevapta da Gezi'yi, Kobani'yi, 1 Mayıs'ı, protestoları Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunacağı üzerineydi. Neden böyle bir tartışmaya yeniden girdik sizce? Bize anlatabilir misiniz?
İşin doğrusunu söylemek gerekirse itiraf edeyim. Ben yazıları okumadım biraz. Yani o açıdan Türkiye'nin bu tartışmalarının dışında durmaya çalışıyorum. Akıl sağlığımı koruyabilmek için. Kusura bakmayın lütfen.
Yok.
Şimdi bu davaların hepsini tartışılması gerekiyor. Öğrencilerime de söylediğim bir şey vardır ya da bu bazı işte akademik toplantılarda dile getirdiğim sözlerdir. Türkiye'de tarih geçmiş değildir ki bu çok söylenen bir ifadedir. Türkiye tarihin içindedir çünkü tarihi hiçbir meselesini halledebilmiş değildir. Tarihi hiçbir meselesini halledemediği için de sürekli trajik hukukla, demokrasiyle özgürlükle ve toplumsal barışla bağdaşması mümkün olmayan siyasal pratiklerdir. Şimdi bu tarihi geride bırakmak istiyorsak tartışmak zorundayız. Çok şey tartışmak zorundayız. Gezi davası meselesini tartışacağız. Gezi davası meselesindeki manipülasyonları tartışacağız. Ha, Gezi davasındaki taleplerin karşısında olabilirsiniz. Talepleri talep edebilirsiniz. Beğenmeseniz dahi Gezi eylemi şiddet unsurları da işin içine karışmış olabilir. Bu ceza hukukunun konusudur. Ama Gezi davasında bir toplumsal talep vardı. Toplumsal talep meşruydu. Hatta bu toplumsal talep hükümet düşsün noktasına evrildiği zaman da meşruydu. Her zaman bir vatandaş, bir yurttaş bu hükümet düşmelidir diyebilme hakkına ve özgürlüğüne sahiptir. Hükümet dediğiniz şey iktidardır, egemenliğin kullanılmasıdır. Bu egemenliğin kullanılması yetkisi halka aittir zaten. Hayır sen kullan. Ama eğer halk, toplum, bireyler, örgütsel yapılar söylenmeyecekse kim söyleyebilir ki? Bu nedenle bunu kriminalize edemezsin. Bir kere bunların konuşulması gerekiyor. Gezi'nin konuşulması gerekiyor. Kobani eylemlerinin konuşulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ağır bir yarasıdır Kobani meselesi. Sadece Kobani meselesi değildir. 100-150 yıllık neredeyse travma üzerine kurulu bir toplumsal çatışma hattıdır. Mesele sadece Kobani değildir. Mesele temelde bir Kürt sorunudur, hatta onun da ötesinde. Mesele bir Türkiye sorunudur. Bu ülkenin barışını tesis edememesi sorunudur. O yüzden bunların tabii ki tartışılması gerekiyor. Sivil itaatsizlik eğer bu tartışmaya katkı sağlayacaksa sivil itaatsizlik de gayet doğal bir şey. Yani yazılanların içeriğinden bağımsız olarak bunu söylüyorum.
Osman Hocam çok teşekkür ederim bize aktardıklarınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakalım. Osman Kavala ile ilgili ne demiş? Ardından Ruşen Çakır'a gidelim. Özgür Özel'le görüşmesini bize anlatsın.
Ben geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde tam günlük temaslar yaptım. Konseyde konuştum. Bütün grupları ziyaret ettim. Çok sayıda devlet başkanıyla görüştüm. Ve bu devlet başkanlarıyla görüşürken de hep karşımdaydı. Meclisimizin en seçkin, orada bizi temsil edebilecek eğitimde, liyakatte, donanımda, yabancı dildeki 18 milletvekili var.
Ruşen Çakır hattımızda. Az önce Devlet Bahçeli'yi gösterecektik. Bitmeden önce gösteririz. Ruşen abi merhaba.
Merhaba.
Bugün meclisteydin, Ankara'daydın. Ankara'da Özgür Özel'le görüştün ve grup toplantısını da izledin. Özgür Özel'in sana anlattıklarını bize aktarır mısın?
Onun öncesinde grup toplantısına biraz bahsetmek lazım. Çünkü çok açıkçası Özgür Özel'in orada yaptığı konuşmada bu son genel başkanlık tartışması, doğrusu Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına girmesini ben beklemiyordum. Yani çünkü bir spekülasyon olarak yaşanıyor malum. Ali Mahir Başarır da Mustafa Sarıgül de topa girdiler ama Özgür Özel'in bundan rahatsız olduğunu tahmin etmek zor değil. Kalkıp bu konuya girmesini beklemiyordum ama tam tersine bu konuya doğrudan girdi. Çok açık ve net bir şekilde girdi ve sert bir şekilde girdi. Hiçbir açık kapı bırakmadan bir adaylık meselesi olmadığını, bunun dayatılmaya çalışıldığını, buna kimsenin alet olmaması gerektiğini söyledi. Çok önemliydi bu. Ve tabii ki en önde Ali Mahir Başarır oturuyordu. Grup toplantısını bugün Gökhan Günaydın yönetiyordu ama Ali Mahir Başarır hemen önde, Bahadır Erdem de yan yanaydı. Doğrudan muhataplardan birisi de oydu. Orada o yaptığı şey, daha sonra sohbetimizde de kendisine bunu sordum, niye yaptınız diye. Artık bu şeylere bırakırsanız daha da büyür, son vermek gerekir dedi ve bu konuda inisiyatif aldığını söyledi. Önemliydi, çok önemliydi. Çünkü çok bariz bir şekilde CHP'nin güçlü bir parti olduğu ve hatta Türkiye'de birinci parti olduğunu pek tartışmıyoruz. Ama neyi tartışıyoruz? CHP'de kim olacak? Aday kim olacak tartışması. Özgür Özel sohbetimizde şey dedi, daha önce dedi İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı rakip göstermeye çalıştılar. Şimdi benim de böyle yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olamaz dedi. Bir de ona şunu sorduk. Dedik ki yani bir laf var meşhur, çok yaygın. Tayyip Erdoğan rakibini kendi belirlemeyi sever ve belirler lafı var. Buna çok nasıl diyeyim tepki verdi. Yani lafa biliyor. Bunun çok yanlış olduğunu, bir Erdoğan'a çok fazla güç atfetmek olduğunu, ikincisi de CHP'nin kurumsal kimliğini yok etmek olduğunu söyledi. Böyle bir şey olamayacağını CHP'nin konuşmasında da, grup konuşmasında da söylediği gibi CHP'nin başkanın, Cumhurbaşkanı adayının zamanı geldiğinde her türlü yöntemle, bilimsel araştırmalarla vesaire şu bu parti tarafından saptanacağını söyledi ve partiyi başkalarının müdahalesine kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi. Anladığım kadarıyla geçen dönemdeki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde yaşanan olaylardan çok ciddi bir şekilde ders çıkartmışlar. Onu gördük. Yani en önemli husus buydu. Tabii bugünün bir diğer önemli hususu Bahçeli görüşmesiydi ki o konuda çok fazla bir şey söylemiyor biliyorsun.
Evet. Şeyde de grup toplantısında da çok bir şey söylememişti. Nasıl bir Özgür Özel'le karşılaştın? Özellikle bu görüşmelerin ardından hem Erdoğan'la hem de Bahçeli'yle görüşmesinin ardından nasıl bir Özgür Özel bekliyordun ve nasıl bir Özgür Özel'le karşılaştın?
Şimdi şunu söylüyorum. Yani Erdoğan'la görüştü, Bahçeli'yle görüştü ama başkalarıyla de görüştü.
Evet, mesela DEM Parti'yle de görüştü. Kılıçdaroğlu'yla da
görüştü. Deniz Gezmiş'in ve Yusuf Aslan Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti. Ve aynı zamanda Ayşe Ateş'le de görüştü.
DEM Parti'yle yani de görüştü tabii. Yani böyle
birbirinden farklı bir trafiği var. Bir de 1 Mayıs'a gittiler, erken ayrıldılar vesaire ama oradan başlatacak olursak acayip bir trafik var. Bugün kendisine de dedim zaten, mecliste CHP Genel Başkanı'nın makamında sohbet ettik kendisine. Dedim biz burada Deniz Bey'le, Deniz Baykal'la ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla çok sohbet etmiştik. Üçüncü başkan, kapısında çok kuyruk vardı bir kere. Şeyler, heyetler, değişik yerlerden gelenler. Biz çıktıktan sonra Suruç aileleri bekliyordu, onları kabul edecekti. Bayağı bir kabul günü gibi bir şeydi. Bize zaman ayırabilmiş olması da aslında mucize o anlamda. Basın danışmanı Meriç'e çok minnettarım. Gerçekten bir de meslektaşlarımız girmeye çalıştı tabii. Onların randevusu önceden olmadığı için onlar giremediler, kapıdan döndüler. Biz birazcık şey yaptık, ihtiyazlı olduk. Şunu söyleyeyim, grup başkan vekilliğindeki deneyimiyle genel başkanlığının getirdiği şeyleri bir, nasıl diyeyim, bir araya getirmiş. Bir diğer taraftan tabii ki bu birinci parti olma meselesi onun özgüvenini çok daha arttırmış. Ama mesela bir yerde Manisa'yı sorduğumda, Manisa'da çünkü BHP'den belediyeyi çok açık farklı aldılar biliyorsun. Evet. Orada coştu mesela yerel siyaset, nasıl siyaset yaptığını, Manisa'da nasıl daha önce girdiği seçimleri falan anlatıyor. Yani böyle bir aşağıdan yukarı gelen, sokaktan gelen, sahadan gelen bir siyasetçi, örgüte çok hakim bir siyasetçi ve kendi şeyiyle de grup toplantısında da söyledi, bize de söyledi. Kendi siyasi hırslarını falan çok öne çıkartmayan, partinin çıkarını öne çıkarttığını söyleyen bir genel başkan gördüm. Açıkçası tahminimin ötesinde bir güçlü bir profil çiziyor. Yani şöyle yapılıyordu genellikle. CHP'nin yeni CHP'nin ya da yepyeni CHP'nin lideri İmamoğlu, genel başkanı evet. Özgür Özel gibi bir şey vardı. Şimdi aralarındaki mesafe azalmış gibi. Eş başkanlık gibi olabilir belki, bilemiyorum. Böyle bir durum var.
Şeyin Erdoğan'ın zamanında eş başkan demesi sence doğru muymuş Özgür Özel ile İmamoğlu arasında? Sen eş başkan deyince aklıma o geldi doğrudan.
Evet, ama şeyi hatırlattı mesela, zamanında bir takım şeylerden sohbet ettik yazılmamak kaydıyla da. Orada isim vermeyeceğim bunun için, kendisi hakkında CHP tarihinin en kısa genel başkanı olacak diyenler vesaireler, işte geldiği gibi gidecek diyenler, 1 Nisan'a kadar ömrü var diyenler olduğunu söyledi. Ama öyle değil. Bir de grup toplantısında biliyorsun sonunda yine son kamuoyu araştırmalarından bahsetti. Evet. Ve bunun bir sadece 31 Mart'a özgü bir şey olmadığını, şeyin CHP'nin tırmanışının, şu anda Türkiye'de birinci parti durumunu koruduğunu söyledi. Şunu biliyoruz, ben dün Mehmet Ali Çalışkan'la bir yayın yaptım. Özellikle bu seçim kampanyasının organizasyonunu yapan isim, o da anlatmıştı. Çok bilimsel yöntemlerle çalışmışlar, hazırlanmışlar. Anladığım kadarıyla şimdiden bir sonraki seçimin çalışmalarına başlamış durumdalar. Bir profesyonel bir yapılanmaya gittiklerini görüyorum. Ve çünkü bu seçimi öyle kazandılar. İşi ciddiye alarak kazandılar. İşin ciddiyetini bozmak istemeden yola devam etmek istiyorlar.
Eklemek isteyeceklerin var mıdır? Görüşmenin ayrıntılarından bize anlatacakların var mıdır?
Bahadır Erdem var tabii ki. Evet. Bugünkü transfer gündem belliydi. Bahadır Erdem'le ben bir yayın yapmıştım biliyorsun. İstanbul stüdyomuzda evet. Gelmişti. Oradaki yayında da zaten belliydi. Yani CHP'ye evet. Yöneleceği belliydi. Zaten CHP'li profilinde birisiydi.
Evet.
İyi Parti'ye girmiş olması da insanları şaşırtmıştı ve İyi Parti içinde merkez parti oluyor iddiasını yani güçlendiren bir kesimlerden birisiydi. Bahadır Erdem kendisiyle konuştum ayaküstü de olsa ve yine davet ettim. Herhalde önümüzdeki günlerde İstanbul'da stüdyoda CHP'li Bahadır Erdem olarak da kendisiyle konuşacağız. Çok heyecanlıydı ama mutluydu. Sonra Özgür Özel'le sohbetimizde dedim bunun devamı gelecek mi? İyi Parti'den çünkü bu üçüncü transfer.
Evet.
Bir milletvekili, iki üst düzey eski yönetici.
İkinci milletvekili.
Anladığım kadarıyla olmayacak. Ya da
İkinci
çok
milletvekili
böyle bir
bu arada.
De değiller. Ve anladığım kadarıyla gelmek isteyen var da CHP hepsine kapı açmıyor olabilir. Öyle bir orada konuştuğu bir takım CHP'lilerden böyle şeyler de duydum. Çok daha dikkatli oluyorlar. Çok daha dikkatli davranıyorlar. Gelmek isteyen belli ki bu öyle olur tabii. Yükselişte olan partiye gelmek isteyen çok kişi olur. Gelmek isteyenlerin hepsini böyle alelacele partiye katmak gibi bir dertleri yok. Ama bugün biliyorsun bir de dördüz kardeşler geldi.
Evet.
O da çok ilginçti. Dört kardeş, bir kız, üç erkek. Onlar Ankara'daymışlar. Onlar geldi. Böyle ilginçlikler var. Çok dolu bir salon. Gençlerin çok olduğu bir salon. CHP ilginç bir şekilde yola devam ediyor. CHP grup toplantıları artık daha anlamlı olacağı benziyor. Bir ara İyi Parti yükselişteyken İyi Parti'nin de böyle bir şeyi vardı. Şimdi CHP gerçekten bayağı bir istim üzerinde bir parti ve Özgür Özel de bayağı istim üzerindeki bir liderliğe doğru giden bir genel başkan diyelim. Hadi öyle öyle söyleyeyim.
Sen az önce de söylemiştin, biraz önce de aklıma şey geldi, biz haberleri tartışırken seçim öncesinde Özgür Özel'in aslında haberlerinin çok okunmaması, gündeme çok da gelmemesi, özellikle grup toplantılarının çok da aslında tutmadığı, bizim tabirimizde tutmadığını görüyorduk ama şimdi durumun değiştiğini ve daha ilerlediğini söylüyoruz demek ki. Çok teşekkür ederim Rüşen'cim.
Evet, öyle bir şey var.
Çok teşekkür ederiz.
Evet.
Var mı ekleyeceklerin?
Eyvallah.
Ruşen Çakır'a veda etmiş bulunduk. Demek ki ekleyecekleri de yokmuş. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katkı sunduğunuz için. YouTube'un katıl butonu üzerinden bize hem maddi katkıda bulunabilirsiniz hem de paylaşarak, beğenerek daha fazla izleyiciye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Hoşçakalın.